Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeyiz ve kıymetli hocamla Ramazan'ı konuşuyoruz, orucu konuşuyoruz, teravihi konuşuyoruz ve sizlerden bu minvalde gelen soruları hocamıza sorarak bu ayı daha güzel değerlendirebilme adına, daha uygun değerlendirebilme adına hocamızdan bu soruların cevaplarını alıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar
hoş,
getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ ol, Allah razı olsun.
Sizden de hocam, tekrar Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun.
Amin, amin. Bir haftayı geride bıraktık.
Geride bıraktık hocam.
Evet, Allah tekrar nasip etsin, ibadetlerimizi kabul etsin.
Amin, inşallah hocam, Allah razı olsun. Hocam geçen hafta başlamıştık bu minvalde sorularımızı sormaya. Oruç ibadetiyle bu hafta başlamak istiyorum ben. Şöyle genel hatlarıyla, tabii bundan sonraki sorularımızda böyle biraz daha ayıracağız orucu bozan şeyleri, ama genel hatlarıyla orucu bozan şeyler nelerdir diye sorsak neler söylersiniz?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi oruç bir genel anlamda tabii. Birinci şeyde, yani diğerlerinden ayrı olduğu için bunu öncelikli olarak söylüyorum, cinsel ilişki.
Evet.
Bu bozar. Bir de vücuda giren şeylerden dolayı. Ama nereden giren? Şimdi vücudumuza giren tabii menfezler var, tabii yollar var.
Evet.
Ağız gibi, burun gibi, makat gibi.
Hı hı.
Ha, şimdi buralardan vücuda girip de mideye ulaşan, boğazdan aşağı inen.
Hı hı.
Veyahut da kalın bağırsağa ulaşan şeyler orucu bozar.
Evet.
Buna göre ağızdan alınan bir şey boğaza aşağı inmişse, iniyorsa ki iner. Burundan alınan bir şey boğazdan aşağı iniyorsa ki iner. Mesela buruna suyu çektiğimiz zaman genizimize kadar gittiği olur.
Hı hı.
Veyahut da bir lahma yapmak gibi, böyle kalın bağırsağa ilaç, tuzlu su vesaire,
hı hı,
zerk edildiği zaman bunlar orucu bozar.
Evet.
Bunun dışında bazı eski kaynaklarımızda bazı alimlerin mesela vücuda bir ok basması halinde, batması halinde ne olur?
Hı hı.
Bozulur mu, bozulmaz mı? Böyle tartışmalar olmuş ama şimdi günümüzde ki varılan tıbbi neticeler, ki hem bu bizim ülkemizde, hı hı, hem de diğer ülkelerde o tip şeylerin orucu bozmayacağı istikametinde. Yani özetlersek cinsel ilişki artı veyahut da şehvetle insandan bir işi inzal olması,
hı hı,
artı boğazdan aşağıya bir şeyin gitmesi, bu şey ne olursa olsun.
Hı hı.
Tabii o şeyin gitmesinde detaylar var, işte ağız dışından alırsam şu kadar, ağzın içinden olan bir şeyse şu kadar vesaire gibi. Bir de kusma var.
Hı hı.
Kasten bilerek kusma.
Evet.
Bunlar orucu bozuyor.
Bozuyor. Tabii bunları az önce de ifade ettiğimiz gibi biraz sonra detaylandırmış olacağız. Ben bunları tek tek sormuş olacağım hocam.
Evet.
Şuradan başlasak, unutarak yemek içmek orucu bozar mı?
Unutarak yemek içmek orucu bozmuyor.
Evet.
Cenab-ı Allah unutandan, uyuyandan veya tehdit altında kalarak bir iş yapandan, hı-hı, kalemi kaldırıyor.
Hı-hı.
Yani bunların sorumluluğu olmuyor. Ve unutarak yiyen kişinin Allah'ın yedirdiğini içirdiği,
hı hı,
kabul ediyoruz. Öyle ifade ediliyor. Efendim orucu bozmaz unutmak. Çünkü insan iradesi dışında bir şeydir.
Hı hı.
O açıdan unutarak bir şey yemek içmek orucu bozmaz.
Evet. Yeme esnasında hatırlarsa ne yapacak?
Hemen ağzındakini tükürecek, çıkaracak.
Tükürecek.
Yani, hı hı, boğazdakini çıkaracak hali yok, boğazdan aşağı giden, ama ağızdakini hemen tükürecek, ağzını şalkalayacak. Ve orucuna devam edecek.
Biz biliyoruz ki bir kişi oruç tutuyor. Yani oruç tutmaması gibi bir şey söz konusu değil. Sağlıklı da. Ama gördük ki su içiyor, yemek yiyor. Ya sen oruçlusun diye o kişiyi hatırlatmalı mıyız? Yoksa beklemeli miyiz?
Şimdi burada o kişinin durumuna göre farklı cevaplar veriliyor. Yani eğer bu yiyip içen kişi takatsız ise, zayıf ise, onu hatırlatmamak. Ama güçlü, kuvvetli, sağlığı yerindeyse, hı-hı, hatırlatmak uygun oluyor.
Uygun oluyor. Peki hocam. Az önce kusmadan bahsettiniz. Bu fiil orucu bozar mı hocam? Bozduğundan bahsettiniz ama ayrıntılarını biraz alabilir miyiz?
Kendiliğinden gelen kusmuk orucu bozmuyor.
Evet.
Kendiliğinden. Yani insan midesi bulanıyor, kusuyor, zapt edemiyor. Çıkıyor dışarıya. Bu orucu bozmuyor. Ama eğer insan kendi isteyerek kusarsa, kusmuğunu çıkarırsa içeriden isteyerek. Yani halk arasında insanların yaptığı şeyler var. İşte ne oluyor, parmak salıyor, memne ediyor. Eğer bu şekildeki kusmuk ağız dolusu olarak gelirse o orucu bozuyor.
Evet.
Peki ağız dolusu olmanın ölçüsü ne? O şöyle ifade edilir. Ağza gelen kusmuğu kişi iradesiyle önleyebiliyorsa bu ağız dolusunu demek ağız dolusundan azdır, önleyebiliyorsa. Ama gelen önleyemeden ağızdan dışarıya çıkıyorsa bu ağız dolusu demektir. Kişi isteyerek ağız dolusu kusarsa orucu bozuluyor. Ama isteği dışında kustuğu zaman ağız dolusu da olsa orucu bozmuyor.
Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyleri var hocam. Bunları kullanmak caiz midir oruçluyken? Veya yine ağız kokusunu önlemek için sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?
Şimdi bu ilk başta söyledik. Yani orucu bozan şeyler derken işte vücudumuza giren normal o şeylerden aralıklardan giren orucu bozar dedik.
Evet.
Mideye giden, boğazdan olsun veya işte burundan çekilen bunları söyledik. Buna göre eğer ağız dolusuna ağza sıkılan şey sprey onun tadı kendisi boğazdan aşağı giderse orucu bozar. Ama boğazdan aşağı gitmez de ağzın içerisinde kalırsa oruç bozulmuyor. Mesela abdest alıyoruz. Ağzımıza su alıyoruz. Ve o suyun soğukluğunu hissediyoruz. Ama orucumuz bozulmuyor.
Evet.
Bu da benzer. Sakız konusu da biraz bu şekilde olabilir. Yani eğer o sakız dağılan bir şeyse efendim veya şekerli olup o tadı boğaza gidiyorsa dağılıp da o parçaları boğazdan aşağı iniyorsa orucu bozar.
Bozar. Eyvallah. Ki sakızların çoğunluğu da
böyledir. Böyle aslında tabii için. Bu insanlarımız yani oruçluyken böyle yollara tevessül etmezler. Özellikle sakız pek
çiğnenmemedi. Yani adaba da aykırı değil mi hocam?
Aykırı yani mürüvvet de diyoruz ona. Yani insan kendi şahsiyeti, efendim vakarı buna uygun düşmüyor tabii.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam nikotin bantları var. Kişinin o nikotin ihtiyacını gideriyor ve işte bir takım kötü alışkanlıklarını önlüyor kişilerin. Bu bandı kullanmak oruçluyken caiz mi? Oruca zarar verir mi?
Şimdi orucu bozan şeyler hep şunu tekrarlayıp duruyoruz. Yani ağızdan, burundan veya makattan vücudun içine giren şeyler orucu bozar diyoruz.
Diyoruz.
Yani şimdi nikotin bandı ne oluyor? Derinin üzerine yapıştırılıyor. Tabii onda belki bir kimyevi madde olabiliyor içinde ama kılcal damarlar vasıtasıyla bunlar emilmiş oluyor. Ve bu mideye de ulaşmıyor, gitmiyor. Dolayısıyla nikotin bantları abdesti orucu bozmuyor.
Bozmuyor.
Nitekim aynı şekilde demin o ağza sıkılan spreyle ilgili de konuşmuştuk ya. Mesela suyun şeyini hissediyoruz. Soğukluğunu ağza abdest aldığımız zaman orucumuz bozmuyor. Aynı şekilde bir soğuk suyla duş alsak oruçluyken o soğukluğu hissedeceğiz. Aynı o sudan da belki kılcal damarlar vasıtasıyla içeriye girenler olabiliyor ama orucu bozmuyor. Yani nikotin bandı da orucu bozmaz. Ama insanlar tabii eğer tereddüt ediyorlarsa uzak kalsınlar ama hüküm bu.
Hüküm bu. Peki hocam. Oruçla alakalı belki bu programımızda veya önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz hocam ama Ramazan ayında yine idrak ettiğimiz bir ibadetimiz daha var. Teravih namazlarını kılıyoruz her akşam. Dolayısıyla teravih namazıyla alakalı da dinleyicilerimiz bazı hususları merak ediyorlar. Bizler de merak edebileceklerini düşündüğümüz soruları da hazırladık. Ben onlarla devam etmek istiyorum.
Evet, buyur.
Teravih namazının öncelikle hükmü ve mahiyeti nedir hocam? Teravih namazını biz şimdi kılıyoruz.
Teravih namazı Ramazan ayına mahsus biliyorsunuz. Evet. Yatsı namazından sonra kıldığımız bir namaz. Bu sünnet-i müekkede olarak ifade edilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu namazı kılmış. Fakat sürekli olarak camide cemaatin önünde kılmış değil. Ve kılarken bazı insanların mesela ilk gün kendisine uyduğu olmuş. Onlar da Resulullah'la beraber kılmışlar. Ertesi gün cemaat biraz daha fazlalaşmış. Yine Resulullah'a uyarak namaz kılmışlar. Ama sonra Peygamber Efendimiz böyle insanların bunu farz olarak telakki etmelerine belki meydan vermemek için cemaate kıldırmamış. Hazreti Ömer
döneminde
camiye gittiği zaman ashabın bir tane imamın peşinde cemaatle namaz kıldıklarını, teravih namazı kıldıklarını görüyor ve hoşuna gidiyor. Bu ne güzel bir yenilik. Ama tabii bu yenilik diye benim söylediğim şeyin fıkhi adı bid'at. Bid'at demek sonradan ortaya konulmuş olan dini şeylere deniyor. Hazreti Ömer bu ne güzel bir yenilik demiş ve bundan sonra cemaatle namaz kılınmaya başlamış. O günden bugüne İslam aleminde teravih namazı cemaatle kılıyoruz. Bu cemaatle kılmak şart mıdır? Değildir. İnsan tek başına da kılabilir. Camide kılmak şart mıdır? Değildir. Evinde de kılabilir. Camiye gitmiyorsa, gidemiyorsa aile efradıyla beraber evinde topluca cenaze namazı, cenaze diyorum, teravih namazı kılabilirler. Yani bu güzel bir ibadet, yani önemli bir ibadet. İnsanların böyle Ramazan'ı değerlendirmede en çok itina göstermeye çalıştıkları bir ibadet. Sünnet-i müekkededir. Kılan büyük sevap alır. Ama gerek mazereti sebebiyle, gerekse başka bir sebeple kılamamışsa, o kılamadığı için de bir görevi yapmamış olma söz konusu olmaz. Yani bir farzı terk etmek gibi, vacibi terk etmek gibi olmaz ama kılındığı zaman da ona göre sevabı alınır. Bir de şunu çok merak ederler, kaç rekat?
Evet, onu da soracaktım. Buyurun hocam.
Kaç rekat? Genelde kabul görülen şey 20 rekattır. Ama daha farklı rivayetler de vardır. Bu bir nafile namaz. Yani nafile dediğimiz farz olmayan, vacip olmayan namazlara genel anlamda nafile denildiği oluyor. Bu bir nafiledir. Dolayısıyla nafilelerde evet sünneti olan vardır bir ama onu yapamadığımız zaman başkasını da yapmamamız gerekir. Çoğunu yapamazsak azını da yapmamamız gerekir şeklinde bir anlayış olmamalı. Yani diyelim ki kişi 20 rekat teravih namazı kılmaya takati yetmiyor. Yaşlı, hasta, zayıf. O daha az kılsın. 10 kılsın, 12 kılsın, 8 kılsın. Bu da yaygın çünkü bunu söyleyenler de var. Ama daha çok yaygın olanı, uygulananı Malikilerin dışında 20 rekat olarak uygulanır. Malikilerde daha fazla 30-32 rekat olarak onlar kılıyorlar.
Kılıyorlar. Peki hocam. Teravih namazının vaktiyle alakalı bir sorumuz var. Biz yatsı namazını kıldıktan sonra kılıyoruz. Vaktini öyle olduğunu biliyoruz. Yatsı namazını kılmadan önce teravih namazı kılınabilir mi?
Sünnete aykırı, usule aykırıdır.
Evet. Yani biz yatsı namazını
kılarız.
Ondan sonra
bitirden önce teravih kılarız. Önce.
En son
bitiri kılarız.
Bitiri kılarız. Sıralama bu şekilde.
Evet.
Şimdi hocam camilerde teravih namazı kılınırken işte 4 rekat olarak veya 2-2 olarak kılınıyor. Biz bu teravih namazını tek niyetle kılabilir miyiz? Şöyle bir ilave de yapmış olayım. 1. rekattan 20. rekata kadar hiç selam vermeden kılabilir miyiz?
Şimdi bir, eftal olanı 2 rekatta bir selam vermektir. Teravih, tervaha kelimesinin çoğuludur. Ve tervaha kelimesi de istirahat etme anlamındadır.
Evet.
Dolayısıyla uygun olanı 2 rekatta bir selam vermektir ki birçok yerde bu şekilde kılınır.
Evet.
Bizim ülkemizde genelde 4 rekat olarak alışıla gelmiş. Tabii 2 rekatta bir selam veren, o şekilde namaz kıldıran hocalarımız da var ama çoğunluk 4 rekatta bir selam veriyor. Bu da caizdir.
Evet.
Peki her bir seferinde ayrı ayrı niyet gerekir mi? Yani her selamdan sonraki kalktığımızda selam niyet etmek gerekir mi? Bir defa niyet nedir? Niyet kişinin bir hareketini ibadet amacıyla yapmasıdır. Yani ibadet türünden olan bir hareketini ibadet niyetiyle yapmasıdır. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, haç gibi. Ha, peki bu niyet nerededir? İbadet niyetiyle dedik. Kafadadır. Kalptedir. Yani insanın neyin için yaptığının bilincinde olmasıdır. Asıl niyet budur. Yani dil ile söylemek şart değildir.
Evet.
Hatta dil ile söyler de kalp gafil olursa bu niyet değildir.
Evet.
Onun için bir kimse kalkmış namaz kılıyor. Yani cemaatle olsun, yalnız başına olsun namaz kılıyor. Niye kılıyor bu kimse bu yatsı namazından sonraki kıldığı bu namazı? Teravih niyetiyle kılıyor. Bu niyet yerine geçer. Yeterlidir. Dil ile söylemesi şart olmadığı gibi her bir selamdan sonraki başladığında rekata yeniden niyet etmesi de gerekmez.
Gerekmez.
Peki 20 rekat aynı şeyde tek bir başla aynı niyette kılınabilir mi? Yani hiç selam vermeden bir başlayıp 20 rekatı sonuna kadar namaz namazdır ama mekruhtur bu. Sünnete de aykırıdır. Bizim ülkemizde ben bunun yapanı bilmiyorum. Ben Makedonya'da rastladım.
20 rekat kıldınız
20
yani.
20 rekat kıldım. Orada Tetova diye yanlış hatırlamıyorsam bir yere gitmiştik. Arnavut Müslümanları orada ağırlıklı olarak. Camiye de ben orada bir konuşma yaptım. Tabii Arnavutça'ya çevirdiler. Ve bir delikanlı genç namaz kıldırdı. 20 rekatta bir selam verdi. Müftüsü vardı o Züfer diye. Dedim Züfer Bey yani bu nasıl oldu? Hocam caizdi. Caiz ama canım. Bir de bu insanlar dinlenecek falan tervanın işte ruhunda olar var. Ama caizdir doğru namaz namazdır. Ama usule uygun değildir. Mekruhtur.
Mekruhtur. Peki hocam. Hanımefendiler için bir sorumuz var. Hanımefendileri ilgilendiren bir sorumuz. Hanımefendiler teravih namazlarını camiye iştirak ederek kılabilirler mi hocam?
Kılabilirler. Yani hanımların camiye gitmesine engel bir durum yok.
Evet.
Bu engel nerede kaynaklı bazı kaynaklarımızda varsa, fitne endişesi varsa oradan kaynaklı. Yani biliyorsunuz eskiden şimdiki gibi hanımlar dışarıya pek çıkmazlardı.
Evet.
Yani zorunlu ihtiyaç için belki çıkarlardı. Ev dışı görevleri erkekler yaparlardı.
Evet.
O yüzden kadınlar fazla sokakta dışarıda görünmediği için acaba bir kadın dışarıya çıktığı zaman nahoş bir durumla karşılaşılabilir mi endişesi taşınabiliyordu. Ve böyle bir endişeye kapılmamak için kadınların camiye gitmesi pek adet haline gelmedi.
Evet.
Fıkıh kitaplarımızda şöyle der. Kadınlar eğer bir endişe yoksa zaten yatsı ve sabah namazlarına giderler, gidebilirler. Evet. Ama diğerlerine gitmemeleri uygun olur denilir. Sebep yatsı ve sabah namazında fasıklar yani kötü niyetliler uyur olurlar. Dolayısıyla onlar dışarıda gezip de insanlar rahatsız etmezler. Ama gündüzlerde onlar sokaktadır, dışarıdadır. Hanımlar rahatsız edebilirler. Onun için hanımların gündüz namazlarında camiye gitmemeleri tavsiye edilir. Kitaplarımızda.
Evet.
Ama gerekçe ne? Ayet yasak etmiyor. Hadis de yasak etmiyor. Sünnet de yasak etmiyor. Aksine Peygamber Efendimizin zamanında kadınların da camiye gittikleri var. Hatta bayram namazında değil mi? Yani temiz olanlar yani abdestli olanlar namaza iştirak ediyor. Diğerleri kenarda bakıyorlar. Bunlar kaynaklarımızda yer alıyor. Şimdi günümüzde böyle bir problem yok. Yani sokaklarda böyle bir nahoş olayların yaşanması pek söz konusu olmuyor. Çünkü insanlar var, kalabalık yollar. Hanımlar zaten çok uzak yerlere giderlerse eşleriyle, akrabalarla beraber giderler.
Arabayla gidiyorlar.
Arabayla giderler. Mahallelerindeki camiye gidiyorlarsa evleri yakın zaten. Yani hanımlar da teravih namazına elbette gidebilirler, kılabilirler. Ancak cami adabına riayet edilmesi gerekir. Nedir o? Konuşmamak, gürültü yapmamak. Efendim ne bileyim cami adabına uygun olmayan davranışlarda bulunmamak. Bir de şunu ben İmam Hatip Okulu'ndayken Konya'da bir camiye teravihe gitmiştik. Böyle arka tarafta perdeyle örtülmüş, çevrilmiş bir yer var. Orada da hanımlar kılıyor. Onun ön tarafındaydım ben, öyle denk geldi. Geride hanımlar tarafından böyle altın şakırtıları geliyor. Yani kollarında bilezikler falan herhalde. Eğildik sıra, doğrulduk sıra. Bu tip, yani camiye giderken zinet falan, bu tip şeylerle insanların zihnini meşgul etmemeli.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam vitir namazından bahsettik az evvel. Biz tabii Ramazan haricinde de camilerimizde yatsı namazından sonra vitir namazını kılıyoruz.
Evet.
Ama teravih namazlarından sonra Ramazan ayı boyunca İmam Efendi kıldırıyor vitir namazını. Bu vitir namazı dediğimiz namaz nedir? Kısaca diğer namazlara göre bir farklılığı var bu namazın. Nasıl kılındığını böyle bir tarif etsek.
Şimdi vitir tek demek. Hı hı. Hatta bir hadis var. Allahu vitrun yuhibbul vitra. Allah tektir, teki sever.
Eyvallah.
Onun için o bizim tesbihatımızda falan tekler 33-99 gibi bunlar vardır. Şimdi vitir namazı biliyorsun 3 rekatlı bir namaz.
Evet.
Bu Hanefi mezhebine göre vaciptir. Yani farzın altında, sünnetin üstünde. Diğer mezheplerde bu sünnettir. Bu biraz da şundan kaynaklanır. Mesela Şafii mezhebinde namazla ilgili olarak vacip pek yoktur. Vacip yoktur, yani vacip diye bir şey yoktur namazda. Onlar da sadece haçta, Mina'da 3 gece kalmak o vacip olarak geçer. Bir de yanlış hatırlamıyorsam erkek çocuklarını sünnet ettirmek vacip olarak geçer. Onun dışında bizim vacip dediğimiz sünnetlere, şeylere, namazlarda ibadetler, onlar sünnet derler ama kuvvetli sünnet. Ona ebad, kuvvetli sünnet oluyor. Şafii mezhebinde kuvvetli sünnettir. Ama Hanefi mezhebindeki İmam-ı Azam'ın görüşüdür bu.
Vaciptir.
Peki nasıl kılınır? 3 rekattır. Aynen akşam namazının farzı gibi düşünelim. İlk 2 rekatı akşam namazının farzı gibi kıldık. 2 rekattan sonra oturduk. Ayağa kalkıyoruz. Ha, akşam namazının farzından farklı olarak burada Fatiha'dan sonra sure okuyoruz. 3. rekatta.
Evet.
Ondan sonra tekbir alıyoruz. Buna kunut tekbiri denilir. Ve biliyorsak Allahümme inna nesta'inuke, Allahümme iyyake na'budu. Bu duaları okuruz.
Kunut dualarını.
Kunut dualarını okuruz. Ondan sonra normal namazımıza devam ederiz. Tabii bu kunut dualarını herkes bilmeyebiliyor.
Evet.
Yani maalesef insanımızda böyle dini görevleri yerine getirilmeyi gerektiren bilgilerde noksanlıklar olabiliyor.
Evet.
Bilmeyenler biliyorsa Rabbena atina, Rabbena afirli dualarını okurlar. Hı hı. Onu bilmiyorsa Allahümme merhamni, Allahümme afirli derler. Ama bu da vaciptir aynı zamanda.
Yani orada bir dua yapmak.
Evet.
Vacip.
Ona hem tekbir almak, buna kunut tekbiri diyoruz, o vaciptir. Hı-hı. Yani 3. rekatta Fatiha'yı, sureyi okuduktan sonra elimizi kaldırıp aynen baştan ilk başlangıç tekbiri gibi kulaklarımıza şey yapıp şey yapıyoruz, kollarımızı bağlıyoruz. Bu da vaciptir. Ondan sonra kunut duasını okumak da vaciptir.
Eyvallah. Tam burada hocam.
Yalnız Hanefi ben Hanefi'ye göre anlattım. Şafii dinleyenlerimiz de varsa. Şafii mezhebinde 2 rekattan sonra oturuyoruz ya.
Evet.
Selam verirler. Ondan sonra kalkar 1 rekat daha kılarlar.
Şafii de öyle.
Şafii de öyle. Bir de şu sorular çok gelir. Hocam ben Şafii'yim. Camiye gittim. İmam Hanefi. Ben ona uyabilir miyim? Uyarsın. Peki vitir namazı kılarken 2 rekatta ben Şafii olarak selam vermem lazım. Selam vermemeden imama uyup devam etsem olur mu? Olur. Peki selam versem ondan sonra kalkıp 1 rekat daha kılsam olur mu? O da olur.
Kendi kılabilir 1 rekat.
Kılabilir.
Evet. Peki hocam burada Hanefilere göre tabii 3. rekata kalktığında Fatiha'yı okudu, Zamm-ı Sure'yi okudu ve direkt rüküye eğildi.
Yani kunutu terk etti.
Kunutu terk etti. Bu kişi ne yapacak?
Bu unutarak terk etmiştir.
Evet.
Sehv secdesi yapacak. Şu da bazen insanlarımızın aklına geliyor. Ben rükuda hatırlarsam geri döneyim mi, dönmeyeyim mi? Yani kunut 3. rekatta kunutu unutmuş. Allahu Ekber deyip rüküye eğilmiş. Evet. Rükudayken aklına gelmiş. Ben geri dönüp de rükû, kunutu yapayım mı yoksa devam mı edeyim? İkisi de caizdir. Ama hangisini yaparsa yapsın, son selam vermeden önce sevgi secdesi yapması lazım.
Eyvallah.
Çünkü birisinde kunutu terk etmiş oluyor, ötekinde de geciktirmiş oluyor fazla.
İkisini de yapmış olması gerekiyor. Peki hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hem oruçla alakalı dinleyicilerimizden gelen soruları hem de teravih namazıyla alakalı olan sorularımızın bir kısmını cevaplandırmış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik. Fıkıh Saati programında oruç ve teravih ile ilgili soruları cevaplandırmaya gayret ettik. Önümüzdeki hafta yine aynı minvalde sorularımızı hocamıza soracağız ve cevaplarını sizlerle buluşturacağız. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.